Klasik okumalarına hoş geldiniz. Bugün dördüncü yayınımızda edebiyat tarihinin bir diğer meşhur eseri Mary Shelley'nin Frankenstein romanını konuşacağız. Genel olarak romancıların hayat hikayeleriyle ilgilenmiyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi, yazarın hayatından hareketle metne dair çıkarımlarda bulunmak ya da tersinden metinden hareketle yazarın hayatını açıklamak bir edebiyat eleştirisi yöntemi değildir. Mesela Shakespeare'in Hamlet adında oğlunu kaybetmiş olması, gerçek hayatta Hamlet adında bir oğlunun olması ve onu kaybetmiş olması ve ardından Hamlet diye bir oyun yazmış olması ne Hamlet oyununu daha iyi ne daha kötü bir eser yapar. Bu bilgiye sahip olmamız bir şey değiştirmez. Daha doğrusu bu biyografik bilgi bize Shakespeare hakkında bilgi verir, eseri hakkında değil. Dahası yazardan metne gitmek bir edebiyat eserini anlamak için yazarın özel hayatı gibi gayet şüpheli ve çetrefilli bir alan hakkında bilgi sahibi olmamızı gerektirir. Oysa bir romanın doğduğu tarihsel koşullar hakkında ya da göndermede bulunduğu diğer eserler hakkında bilgi sahibi olmak ayrı, bunun araçları ayrı, bu güvenilmez bilgiye sahip olmak yani biyografik bilgiye sahip olmak ayrıdır. Biyografik veriler her zaman tartışmaya açıktır. Ama hepsinden önemlisi, yazarın günlük hayatındaki görüşleri metinde doğrudan karşılığını bulamaz. Bunun sosyoekonomik nedenleri olduğu gibi, psikanalitik diyebileceğimiz nedenleri de vardır, keza dilsel nedenleri de vardır. Nihayetinde, toparlamamız gerekirse, yazardan metne gidilmez. Metinden yine metne ve başka metinlere ve içinden çıktıkları ayrı düşünülemeyecekleri toplumsal hayata girilir. Bu, işin edebi nedenidir. Fakat, bir de edebi olmayan nedeni var. Yazarları ya da yazdıklarını sevebilmemiz için onları tanımasak daha iyi. Hayatlarını okudukça, öğrendikçe bu nasıl insanmış diyerek istihrala uzaklaşmamız daha olasıdır. Bu yüzden en iyi yazar ölü yazardır. Fakat her büyük lafın bir istisnası olacaksa kendi adıma bu hakkımı ben Mary Shelley'de kullanmak isterim. Mary Shelley kendi güzel, ailesi güzel bir insandır. Annesi Mary Wollstonecraft Shelley ilk büyük feministlerdendir. Kadın haklarının gerekçelendirilmesi adında 18. yüzyılın sonlarında ilk önemli feminist tetkiklerden birini kaleme almıştır. Babası ilk anarşistlerden William Godwin'dir. Kocası, aşığı ise Percy Bysshe Shelley, İngiltere tarihinin en büyük şairlerinden biridir. Fakat devrimci kişiliği nedeniyle kanonda hak ettiği yeri alamamıştır. Romantik akıma mensup bir şairdir. Fakat diğer romantiklerden, daha doğrusu romantiklerin çoğundan ayrıdır. Fransız devriminin yenilgisinden sonra romantikler önemli bir yanılsama yaşamaya başladılar. Bu yanılsama hüsranla kol kola gidiyordu. Percy o küsmeyen az sayıda insandan biriydi. Fransız devrimi siyasi ilkelere bakımından yenilgiye uğramıştı. Fransız devriminin mutlak anlamda yenilgiye uğradığını söyleyenler bu gerçeği atlıyorlar. Fransız devrimi sosyoekonomik emelleri bakımından başarıya ulaşmıştı. Yani kapitalist üretim ilişkilerinin önünü açmıştı. Fakat özgürlük, eşitlik, kardeşlik ideallerinde cisimleşen o siyasi sahiplerini, siyasi emellerini hayata geçirememişti ve Percy Bysshe Shelley'nin de dahil olduğu romantikler bu nedenden ötürü hayal kırıklığına uğramışlardı. Fakat Percy Bysshe Shelley yine de o devrimci fikirlerini korumuş, sürdürmüştü ve belki de biz bu yüzden bugün onun adını daha fazla duymuyoruz. Aynı şekilde Mary Shelley de bu camianın parçası olan önemli bir yazardı. Nitekim devrimci radikal fikirlere sahip kişilerin etrafında yetişmişti. Kendisi de bu tür fikirlere sahipti. Frankenstein romanı böyle bir arka planda doğmuştur. Önceki iki romanımızda Don Quixote ve Robinson Crusoe'da burjuvazinin uzun mesafe ticaretinden bahsetmiştik. Bu kez de biliminden bahsetmemiz gerek. Zira bu roman bilimin romanıdır. Sahte bilimle iç içe geçmiş olması bu gerçeği değiştirmez. Romanların yazılma tarihlerini ezbere bilmemize gerek yok. Ama tarihsel dönemi bilmek önemlidir. Bu roman, örneğin ancak sanayi devriminden sonra bu haliyle yazılabilirdi. Hatta bir adım daha ileri gidersek, ancak burjuvazinin ticaret aşkı, coğrafi keşifleri tetikledikten, ulaşım araçları geliştikten ve uzak diyarlarda yaşayan insanlar arasındaki mesafe görece kısaldıktan sonra gelişen bilimle birlikte bu roman bu haliyle yazılabilirdi. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şöyle ki, romanın geçtiği yer adlarına bakalım. Petersburg, Cenevre, Fransa, Almanya, Napoli, kutuplar. Bunlar yeni üretim ilişkilerinin kapitalizmi mümkün kıldığı gelişmelerdi. Geçmişin dışa kapalı, kendi kendine yeterli topluluklarının yerini artık uluslararası ilişkilerin arttığı bir dünya almıştır. Frankenstein böyle bir arka planda gerçekleşir. Yine Romanımızın başlığı ile ana karakterimizin adının aynı olduğunu görüyoruz. Tarihin ironilerinden biridir. Romanda yaratığı yaratan doktorun adı Victor Frankenstein'ken, sinema ve popüler kültür uyarlamalarında yaratığın adı Frankenstein ola gelmiştir ve romanı okumayan birisi genellikle yaratığı Frankenstein zannetmektedir. Oysa yaratığımızın adı yoktur, o yaratıktır. Romanlara karakterlerin isimlerinin verilmesinde bir mana arayalım demiştik. Yeri gelmişken bunu da açalım. Roman türünün iki payandası var. Bireycilik ve gerçekçilik. Roman, bu dünyanın romanını anlatır. Bu dünyanın hikayesini anlatır. Ve bunu yeni gelişen şehir toplumunun merkezindeki bireyler üzerinden yapar. Bireyin en önemli özelliği ise onu diğerlerinden ayıran bir özel adının olmasıdır. O bir everyman, vatandaş Ahmet Efendi değildir. Adıyla sanıyla ayrı bir kişidir. Bazı eski toplumlarda bireyin bir ad alabilmesi için bir kahramanlık göstermesi gerekirdi. Burada da mantık aynıdır aslında. Romanın başlığında adını gördüğümüz kişi, tabii ilk romanlardan bahsediyoruz, bazen dünya çapında tarihsel olarak, bazen de kendi çapında bir kahramanlık sergilemiştir. Daha doğrusu biz okuduğumuzda sergilediğini göreceğiz. Elimize alacağımız romanda da o kahramanlık anlatılacaktır. Bu kahramanlığın mükafatı da romana başlığını vermektir. Frankenstein'da hedefine ulaşamayıp tam olarak başarılı olamamış olması bu gerçeği değiştirmez. Rosa Luxemburg'un mantığıyla bakmalıyız. O, kimsenin cesaret edemediği şeyi yapmaya cesaret edip ilk olmanın bedelini ödemeyi göze almıştır. Romanların başlangıç cümleleri kritiktir demiştik. Bu nedenle yine en başına bakalım. Miss Savila diye başlıyor. Burada bir miss var. Bir kadın var. Ve bu kadın mektup alıyor, mektup okuyor ve mektup yazıyor. Ne zamandan beri kadınlar mektup yazıp mektup okuyabiliyor? Romanın ilerleyen sayfalarından biliyoruz ki henüz yüksek tahsil alabilecek konumda değiller. Daha doğrusu almalarına izin yok. Ama belli ki en azından belli kesimleri okuma yazmayı sökmüştür. İçine girdiğimiz dönem kadınların tarih sahnesine yavaş yavaş çıktıkları dönemdir. Romanda hala aktif, dönüştürücü rol oynayan kadınlar yok. Safiye'yi saymazsak hemen hepsi pasiftir ve dar toplumsal cinsiyet rollerine hapsedilmiştir. Ama ilerleyen süreçte bu da kırılacak, kadınlar romanların daha aktif özneleri haline gelecektir. Yukarıda romanın iki payandası olduğundan bahsetmiştik, gerçekçilik ve bireycilik, ama üçüncü bir payandası daha vardır, aktif kadınlar. Fakat kadınların bu rolü birilerinin inayetiyle değil, kapitalist üretim ilişkilerinin maddi ihtiyaçlarıyla şekillenmiş, ortaya çıkmıştır. Makineli sanayiye geçilmesiyle birlikte kadın ve çocuk emeği değerli hale gelince kadınlar üretim sürecine ve dolayısıyla toplumsal hayata çekildiler. Onları bu konuma çeken süreci ise romanın hemen ilk paragrafında görüyoruz. İlk paragrafta iki kez teşebbüsten ve girişimden bahsedilir. Müteşebbis ruhu kapitalistlerin girişimciliği ve yeni mallar bulup yeni yerler keşfetme ve zenginleşme arzusunu akla getirir. O teşebbüs ruhu bugün dünyamızı karartıyor olabilir. Ama tarihin bir döneminde devrimci ilerici rol oynamıştır. Sonrasında ne görüyoruz? Bir adamın keşfe çıktığını. Bir erkek keşfe çıkmış. Keşif eril bir arayıştır. Erkeğin özgürlüğünün sembolüdür öncelikle. Kadının payına evcillik, evcimenlik düşerken erkek arkasını toplayacak birinin olmasının verdiği güvenle uzak diyarlara açılabilir. Roman bu ikili karşıtlıkla açılıyor. Roman boyunca da toplumsal cinsiyet rolleri az çok bu çizgide, bu şablonda devam ediyor. Erkeğin payına ev dışındaki aktif arayıcı ve bu sayede koruyup kollayıcı, kadının payına ise pasif, erkekler dünyasındaki gelişmelerin alıcısı ve mağduru olmak düşüyor. Daha fazla ilerlemeden bir not düşmem gerekiyor. Burada nihayetinde romanı kapitalizmin doğuşuyla, kapitalizmin gelişimiyle ilişkilendiriyoruz. Elbette bir adamın uzak diyarları keşfe çıkması ya da bir insanın yeni bir canlı yaratma arzusu, yani bu romanın temel izleyi, kapitalizmle birlikte doğmadı. Bunlar evrenseldir. Ama bir romanı dönemselleştirmek ayrı bir şeydir. Biz bu evrensel tarih üstü arayışın, duygunun, tutkunun bir tarihsel uğrakta nasıl somutlaştığını, nasıl kırıldığını göreceğiz. Zira belirtildiği üzere bilimin kendisi gayet kapitalist bir gelişmedir. Yine girişteki biçime de dikkat etmemiz gerekiyor. Roman bir mektupla açılıyor demiştik. Yazar farklı anlatı biçimlerinden yararlanacak, biçimine önem veriyor belli ki. Fakat bu mektuplar ve mektupların içeriği bize anlatı hakkında başka bir şey daha anlatıyor. İlk romancılarda pekiştirme öğesi önemli rol oynar. Bunun edebi olmayan nedenleri de var ama bizi ilgilendiren kısım bu değil. Yazarlar Ana karakterin başından geçen olayların bazen benzerini yaşayan, bazen de o olaylara sebep olan duygu ve hırsların aynısını bünyesinde toplamış başka karakterler de çizerler ve ana temayı deyim yerindeyse çift dikiş işlerler. Burada Frankenstein'da gördüğümüz hırsın, tutkunun aynısı Robert Walton'da da vardır. Bu çerçeve hikaye yoluyla yazar bize meselenin evrensel boyutunu göstermiş olur. Unutmayalım, hadiseler tikeldir, hadiseleri güdüleyen duygular evrenseldir. Bu romanın bir kaidesidir. Bazen bir insan yaratma arzusunda tezahür eder, bazen uzak diyarlara açılıp keşifler yapma arzusunda. Ama duygu aynı duygudur. Tabii romanların popüler eserler olduğunu da unutmayalım. Biz bugün romanları klasik mertebesine yükselttik. Önümüzü ilikleyerek okumamız gerektiğini düşünüyoruz. Oysa bu romanlar halka hitaben yazılırdı. Daha doğru bir tabirle popüler bir eğlence biçimiydi. Hal böyle olunca kolay anlaşılır olması önemli bir nitelikti. Katmerli anlatı yöntemi bu açıdan kolay anlaşılırlık da sağlıyor. Nihayet romana girdiğimizde karşımıza çıkan ilk ad Cenevre oluyor. Cenevre yani Kalvenciliğin merkezi, Protestan etiğinin merkezi. Calvin Fransa'dan sürülünce Cenevre'ye sığınıyor ve orayı kendi üssü haline getirip Protestan fikirleri yayıyor. Hamlet'te de hatırlayacak olursak Wittenberg okulu vardı. Wittenberg, Hamlet'in okuduğu okul. Bugünkü adıyla Wittenberg Luther. Seçtiğimiz metinler bizi sembolik öneme sahip coğrafyalara götürüyor. Başka bir açıdan tam da bu reformların gerçekleşmesi sayesinde bu nesnel zemin üzerinde yeni bir dünya kurulabiliyor, yeni ilişkiler oluşabiliyor ve bu ilişkiler de bize anlatılabiliyor. Tabi romanın ana izleyi, leitmotifi yaratmak. Yaratmak yani Tanrı'nın rolüne soyunmak, şirk koşmak. Olur da bu konuda kafamızda bir şüphe kalırsa diye Shelley romanının başında Milton'ın Kayıp Cennetinden şu alıntıyı epigraf olarak veriyor. Ben mi istedim senden ey yaradan? Çamurumdan beni, insanı yoğur diye. Ben mi yalvardım sana karanlıktan tut beni çıkar diye. Kayıp Cennet'in hikayesinde olduğu gibi gerçek hayatta da yaratmak mutlak güç getirmez. Kimse yarattığı şey üzerinde mutlak egemenlik kuramaz. Her yaratılan kendi kanatlarıyla uçmaya çalışır ve er ya da geç yaradanıyla karşı karşıya gelir. Doğanın diyalektiği yaratılışın kurallarına galebe çalar. Frankenstein yaratır ama hükmedemez. Zira her olgu kendi çelişkisiyle birlikte doğar, çelişkisini içinde barındırarak yaşar, onun devinimi buradan gelir ve belli bir nodal noktada niteliksel dönüşümle başka bir kimliğe bürünür ve bu kimlik çoğunlukla yaratıcısını memnun etmez. Zira onun öngöremediği, kontrol edemediği bir yere ulaşılmıştır. Bu mecazı 200 yıldır herkes kendi siyasi görüşüne uygun olarak kullanılmıştır. En meşhuru Marksistlerinki olsa gerek. Burjuvazi işçi sınıfının şahsında kendi mezar kalitesini yaratmıştır denir. Tabi sanayi demişken konuyu hemen sanayi doğa karşıtlığına bağlayabiliriz. Romantik akımdan bahsetmiştik. Bu bir romantik roman ya da en azından romantiklerle anıla gelen bir roman. Ve romantiklerin genel eğilimi doğaya dönüştü. Romantikler sanayi devrimiyle birlikte oluşan yeni dünyadan, o şehir toplumundan, sanayinin merkezinde olduğu şehir toplumundan dehşete düşmüşlerdi. Sanayinin kapitalizm tarafından yanlış kullanılmasıyla sanayinin öz niteliği arasında bir ayrım yapamıyorlardı. Bu nedenle diğer uca savrularak doğayı yüceltmeye girişmişlerdi. Kendi açımdan bunu romantiklerin bir kusuru olarak görüyorum. Çünkü sanayi kendi içinde insanlığın kurtuluşunun en azından nüve halinde bulunduğu bir olgudur. Ancak sanayi sayesinde, sanayinin kuşkusuz doğru bir şekilde kullanılmasıyla insanlık kurtuluşa ulaşabilir. Romantikler kapitalist toplumun keşmekeşine karşı çıkmışlar ama sundukları alternatif doğa olmuştu. Oysa doğanın yüceltilecek bir yanı yoktur. Tek başına doğa insan için yokluk ya da yoksulluk, salgınlar, ölüm demektir. Shelley'nin romanı bu açıdan bir farka sahip. 9. ve 10. bölümde doğaya dönüş karakterimize bir an iyi gelir. Ama aynı şekilde doğaya dönmek ona günahlarını da hatırlatır. Dolayısıyla Shelley romantik şablondan kopmuş olur. Bu onun hanesine yazılması gereken bir artıdır. Zira doğa tam da böyle bir şeydir. Orta çağda doğa toplumu mesela hiç de iyi değildi. Yokluklar, ölümler, o doğanın eseriydi. Romantikler doğayı idealleştirmişlerdi fakat Shelley'nin romanında bu idealleştirmeyi görmüyoruz. Peki biçime dair ne söylenebilir? Hikaye kadar nasıl anlatıldığına da önem verdiğini söyleyebiliriz. Söz gelimi ilk başlarda şuna benzer sözlerin çok söylendiğini görüyoruz. Alın yazısı çok güçlüydü ve onun değişmez yasaları benim için eksiksiz ve korkunç bir yıkım buyurmuştu. Yazar neden bunu söylüyor? Neden hikayenin bütün sürprizini kaçırıyor? Bu romanda bir ilerlemedir. Bizi sadece hikayeye takılmamaya itiyor. Zira sonunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla romanda biçime de odaklanmamız gerekecek. Son olarak burada olabildiğince edebiyat eleştirisinin sınırlarında kalmaya çalışıyoruz. Ama bazı metinler bizatihi kültürün şekillenmesinde rol oynamıştır. Bunun da öyle bir roman olduğunu söyleyerek bitirelim. Örneğin ilk aklıma gelen hukuk meselesi. Malum romanda bir karakter yanlış nedenlerden ötürü idam ediliyor. Acaba hukuk sisteminin hızlı ve kötü işlediğinde ölümcül sonuçlar doğuracağı, mesela idam cezasının geri döndürülemezliği nedeniyle yanlış olduğu konusunda Justin'in idam edilmesi ne kadar rol oynamıştır? Unutmayalım, bu romanı İngiltere'deki okur yazar hemen herkes okumuştu ve daha da önemlisi bu eserler ciddiye alınıyordu. Acaba hukukun kendi içindeki gelişmeler mi daha fazla rol oynadı, yoksa kültürün şekillenmesinde başlı başına rol oynamış olan Frankenstein gibi romanlar mı? Bir sonraki eserimizde görüşmek üzere.